30 Ağustos 2026 Pazar sabahındayız. Ajans Dijital'e hoş geldiniz. Bugün küçük bir çizginin hastalık ipucu olabildiği yerden başlayıp, telefonların stratosferden düştüğü, ayın neredeyse görünmez biçimde karardığı ve 400 yıl öncesinden kalan bir ağız düzeninin toplumsal baskıyı anlattığı bir hatta ilerliyoruz.
Ve bu hattın ortak tarafı şu: teknoloji bazen parlak bir cihaz değil, bir çizimdeki titreme, bir bilgisayardaki bellek baskısı, bir deniz sinyali ya da mezardan çıkan ince bir tel olarak karşımıza çıkıyor. Son bir günde yayımlanan 7 haber var. Hepsinde asıl mesele, küçük görünen işaretlerin büyük anlam taşıması.
İlk haber beni durdurdu. Elinde hafif titreme hisseden biri, hastaneye gitmeden önce akıllı kalemle bir spiral çizse ve bu çizim Parkinson için anlamlı bir ön uyarı verse, bu gerçekten mümkün mü?
Hindistan'daki Siksha O. Anusandan Üniversitesi'nden Ishan Ayus'un ekibi 2026'da yayımlanan bir çalışmada tam da bunu denemiş. Brezilya'daki önceki bir çalışmadan alınan 66 kişinin verisi kullanılmış. 31'i Parkinson hastası, 35'i sağlıklı. Katılımcılar akıllı kalemle spiral ve meander denen kırıklı, sürekli bir zikzak çizmiş.
Dur, 66 kişi çok az değil mi? %98,95 doğruluk gibi bir sayı duyunca insan seviniyor ama bir yandan da bu kadar küçük örneklemle fazla mı iddialı diye düşünüyor.
Bu itiraz yerinde. Burada klinikte tek başına tanı koyan bir araçtan değil, umut verici bir ön eleme fikrinden söz ediyoruz. Kalem sadece çizimi kaydetmiyor. Kavrama kuvveti, basınç, eğim ve hareket hızındaki küçük değişimleri de topluyor. Yani doktorun gözle baktığı titremenin daha ince bir dijital kaydı gibi düşünebiliriz.
Yani spiralin yamulması kadar kalemin o spirali çizerken nasıl zorlandığı da önemli. Bu bana biraz piyanoda aynı notaya basan iki kişinin farklı parmak tereddütlerini ölçmek gibi geldi.
Güzel örnek. Sistem farklı yapay zeka modellerinin tahminlerini birleştiriyor ve son karar için Snake adlı bileşik algoritmayı kullanıyor. Meander çizimlerinde %98,95, spiralde %97,74 doğruluk bildirilmiş. Ama fayda kadar sınırda açık. Bu erken ve erişilebilir taramayı kolaylaştırabilir. Yine de hekim değerlendirmesinin yerine geçmez.
Benim duygum burada temkinli bir sevinç. Çünkü Parkinson'da erken tanının zor olduğunu biliyoruz. Ama insanlara iki çizgi çiz, sonucu öğren rahatlığı verilirse yanlış güvende doğabilir.
Aynen. Akılda kalacak cümle şu olsun: bu çalışma tanı vaadi değil, düşük maliyetli bir erken uyarı kapısı olabilir. El hareketindeki milimetrik gecikmelerden bilgisayarın günlük yavaşlamalarına geçelim. Çünkü bazen sorun büyük görünür ama ilk bakılacak yer yerleşik araçlardır.
MacBook yavaşlayınca çoğumuzun zihni hemen iki uç arasında gidiyor. Ya cihazı sıfırlamak ya da yeni bilgisayar bakmak. Oysa haber diyor ki, önce macOS'in kendi içindeki basit yerlere bak.
Evet, özellikle uzaktan çalışan birini düşün. Toplantıya 5 dakika var, tarayıcı sekmeleri donuyor, sunum açılmıyor. O anda pahalı bir temizleme uygulaması indirmek yerine etkinlik monitörünü açıp hangi uygulamanın işlemciyi ya da belleği zorladığına bakmak çok daha mantıklı.
Etkinlik monitörü meselesini biraz açalım. Çünkü adı sanki sadece teknik servislerin kullandığı bir panelmiş gibi geliyor. Ama aslında evdeki elektrik panosuna bakmak kadar pratik olabilir.
Tam öyle. CPU sekmesi işlemciyi kimin meşgul ettiğini gösteriyor. Bellek sekmesindeki baskı grafiği yeşilden sarı ya da kırmızıya dönerse aynı anda çalışan ağır uygulamaları azaltmak gerekiyor. Bir de sistem ayarlarında depolamaya bakmak, açılışta kendi kendine açılan programları temizlemek ve arka plan etkinliklerini gereksiz olanlarda kapatmak var.
Burada tüketici için asıl kazanç para sanırım. Çünkü yavaşlayan bilgisayar bazen eskidiği için değil, her sabah kendi kendine açılan 5 uygulama ve dolu disk yüzünden nefes alamadığı için yavaşlıyor.
Evet, ama her şeyi kapatma refleksi de hatalı. Dosya işitleme gibi gerçekten gereken arka plan işleri kapatılırsa başka sorun çıkar. Akılda kalacak cümle, Mac yavaşsa önce yeniden başlat. Sonra depolama, bellek baskısı ve oturum açma öğelerine bak. Kişisel cihazın performansından çıkıp, bu kez haberleşmenin çok daha kritik olduğu NATO altyapısına ve denizaltılara iletişime uzanıyoruz.
Aselsan'ın VLF sistemlerinin NATO'nun OTAM altyapısına entegre edilmesi teknik bir cümle gibi duruyor. Ama burada mesele sadece bir cihazın başka bir sisteme takılması değil, değil mi?
Değil. Aselsan, NATO Communications and Information Agency ile yürütülen proje kapsamında çok düşük frekanslı haberleşme sistemlerini NATO'nun VLF yayınlarını izleyen altyapısına dahil etmiş. Kurulum, doğrulama, kabul testleri ve kullanıcı eğitimleri tamamlanmış. Sistemler operasyonel kullanıma alınmış.
Velefe'yi günlük dille anlatırsak, suyun altındaki denizaltıya ulaşmak isteyen çok ağır, çok uzun soluklu bir radyo sesi gibi mi düşünelim?
Evet, iyi bir sadeleştirme. Bu sinyaller deniz suyuna birçok frekanstan daha fazla nüfuz edebildiği için denizaltılarla haberleşmede kritik. Bir deniz operasyonu merkezinde görevli ekip, su altındaki platformlara giden yayınların düzgün izlenip izlenmediğini takip ediyor. Burada güvenilirlik, doğrudan operasyonel farkındalık demek.
Benim şaşırdığım taraf, projenin planlanan takvimden önce bitmesi. Savunma teknolojisinde standart, test ve entegrasyon süreçleri çoğu zaman ağır ilerler. Burada hız, aynı zamanda güvenilirlik mesajı gibi okunuyor.
Okunabilir ama abartmadan. Haber bize Aselsan'ın, NATO'nun kritik haberleşme ve izleme altyapısında doğrudan görev alan Türk savunma şirketlerinden biri olduğunu söylüyor. Bu, savunma sanayi açısından görünürlük ve standart uyumu anlamına gelir. Ama sistemin operasyonel ayrıntılarını bilmiyoruz ve bilmemiz de beklenmez.
Yani özetle bu haber bir ihracat başarısından fazlası. Güven zincirine girme meselesi. Burada sinyaller suyun altına ulaşmaya çalışıyor, sıradaki haberde ise bir telefon stratosferden yeryüzüne ulaşıp çalışmaya devam ediyor.
Ve tonumuzu biraz değiştirebiliriz. Çünkü bu kez ölümcül bir riskten değil, markaların dayanıklılık gösterisinden söz ediyoruz. Rhinoshield ve Sent Into Space, İsveç Kiruna'da bir iPhone 17 Pro'yu 30.607 metreden bırakmış ve Guinness rekoru onaylanmış.
Telefonumu masadan düşürünce kalbim yerinden oynuyor. Burada cihaz yolcu uçağı irtifasının 3 katından fazla bir yerden paraşütsüz geliyor. Üstelik indikten sonra açılıyor, arama yapıyor, fotoğraf çekiyor.
Denemede AirX adlı kılıf kullanılmış. Kılıfın zemine telefondan önce temas etmesi Guinness kuralıymış ve bu sağlanmış. Telefon yaklaşık 25 dakika havada kalmış, dış sıcaklık -60 dereceye kadar inmiş. Sonra da uzak bir doğal alanda 5 saatten uzun süre aranmış.
Şimdi tüketici tarafındaki soru şu. Ben bu kılıfı alırsam telefonum apartman boşluğundan düşse kurtulur mu? İçimdeki reklam şüphecisi burada el kaldırıyor.
O şüpheci haklı. Bu etkileyici ve kontrollü bir vitrin. Ama günlük düşmeler çok daha karmaşık. Telefon köşeye mi çarpıyor, ekrana mı geliyor, beton mu, taş mı, merdiven mi? Hepsi farklı. Bu rekor kılıfın fark yaratabileceğini gösterir. Her düşüşte mucize vaat etmez.
Yine de hoş bir veri var. Geçmişte uçaktan düşüp çalışan telefon örnekleri vardı. Ama burada 30 bini aşan metre ve planlı test var. Akılda kalacak cümle, kılıf önemlidir ama fizik hala fizik. Yüksek irtifadan yere düşen telefondan sonra bakışı biraz daha yukarı kaldırıp, bu kez ayın dünyanın yarı gölgesinden geçeceği sessiz bir gökyüzü olayına dönüyoruz.
Sıradaki ay tutulması 20 Şubat 2027'de olacak. En belirgin an 23.12 GMT. Ama bu gösterişli bir kanlı ay değil, penumbral yani yarı gölge tutulması. Ayın parlaklığı çok hafif azalacak, çıplak gözle fark etmek zor olacak.
Bu ilginç bir çelişki. Takvime yazılacak kadar gerçek bir gök olayı ama balkona çıkıp bakan çoğu kişi bir şey olmadı galiba diyebilir.
Çünkü ay dünyanın koyu iç gölgesine değil yumuşak dış gölgesine girecek. Kısmi ya da tam tutulmada ayın üzerinde belirgin bir ısırık ya da kızıl renk görürüz. Burada ise umbra ayı ıskalayacak. Sadece kuzey kutbuna yakın bölgelerde hafif bir solma biraz daha belirgin olabilir.
Fotoğrafçılar için alıştırma kısmı hoşuma gitti. 20 Şubat gecesi çekilen kar dolunayı karesini sıradan bir dolunayla karşılaştırmak, gözün kaçırdığı farkı yakalamanın daha dürüst yolu gibi.
Evet, bilimsel merak bazen büyük patlamalarda değil, neredeyse görünmeyen farkları ayırt etmeye çalışmakta. Büyük gösteri isteyenler için haberde 31 Aralık 2028'de tam ay tutulması olduğu Asya, Avustralya ve Pasifik üzerinde izlenebileceği belirtiliyor.
O halde akılda kalsın. 2027 tutulması romantik bir gökyüzü şöleninden çok yörünge geometrisinin ince bir dersi. Ayın yumuşak gölgesinden insan zihninin ve suç soruşturmasının daha karanlık gölgelerine Netflix'in Una Bomber filmine geçiyoruz.
Burada tonu ağırlaştırmamız gerekiyor. Netflix, Una Bomber filminden ilk fragmanı yayımladı. Yapım 25 Eylül 2026'da platforma gelecek. Film, Ted Kaczynski'nin 16 yaşında Harvard'da kabul edilen genç bir matematik öğrencisinden yıllara yayılan posta bombaları dosyasının merkezindeki kişiye uzanan süreci iki zaman çizgisinde anlatıyor.
Bu hikayeyi anlatırken tehlikeli bir çizgi var. Bir yandan kişiyi anlamaya çalışan bir film dili kurulabilir, diğer yandan 3 kişinin yaşamını yitirdiği 23 kişinin yaralandığı eylemler estetize edilmemeli.
Evet, fragmanda genç Kaczynski'nin Harvard'daki uyum çabaları, çevresiyle mesafesi ve Dr. Henry Murray'nin tartışmalı psikolojik deneyleri öne çıkıyor. Russell Crowe Murray'i, Jacob Tremblay genç Kaczynski'yi canlandırıyor. Günümüzdeki çizgide ise kurgusal FBI ajanı Joanne Miller üzerinden soruşturma ilerliyor.
Ben burada neden şimdi diye soruyorum.
Gerçek suç anlatıları platformlarda çok izleniyor ama izleyiciye karanlık bir zeka portresi sunmakla mağdurların acısını arka plana itmek arasında ince bir fark var.
Bu fark filmin etik sınavı olacak. Kaczynski'nin eylemleri 1978'den 1996'ya kadar sürdü ve ABD tarihinin en uzun insan avlarından biri olarak anılan soruşturma Montana'daki kulübede yakalanmasıyla bitti. Eğer film sadece dahini karanlığına yaslanırsa eksik kalır. Kurumlar, yalnızlaşma, şiddet ve mağdurların gerçeği birlikte görünmeli.
Tremblay'in çocuk yaşta tanınan bir oyuncu olması da gençlik çizgisini daha hassas yapıyor. İzleyici sempati kurabilir. Film bu sempatiyi nereye yönlendirecek? Asıl soru o.
Aklımızda şu kalsın. Bu filmi izlerken merakımız faili büyütmeye değil, şiddete giden yolu ve sonuçlarını soğukkanlı biçimde anlamaya dönük olmadı. Bu ağır hikayeden sonra doğrudan hafiflemiyoruz. Başka bir çağda, başka bir bedenin üzerinde kalan izlerin ne söylediğine bakıyoruz.
17. yüzyılda yaşamış Fransız aristokrat, Anne d'Alegre'in çenesinde altın teller ve fil dişi bir sahte diş bulunması ilk bakışta tuhaf bir tıbbi ayrıntı gibi. Ama haber ilerledikçe bunun sağlık kadar statü ve görünüş meselesi olduğunu anlıyoruz.
In Rabecud'un 1988'de Château de Laval'de açılan kurşun tabuttaki iskeletin 1619'da ölen Anne d'Alegre'ye ait olduğunu belirlemişti. Aradan 35 yıl geçince 3B diş taramasıyla altın tellerin dişleri birbirine bağladığı, ayrıca fil dişinden oyulmuş bir protez bulunduğu netleşti.
Benim şaşırdığım şey şu, altın tel kulağa lüks geliyor ama aslında dişleri kurtaran mucize değil, gevşeyen dişleri bir süre daha yerinde tutma çabası. Hatta yan dişlere yük bindirip durumu kötüleştirebilir.
Evet, araştırma ağır diş eti hastalığına işaret ediyor. O dönemde diş kaybı yalnızca sağlık sorunu değildi. Yüzün biçimi, konuşma, kamusal görünüm ve sosyal konumla ilgiliydi. Saray hekimi Ambroise Paré'nin dişsiz kalmanın konuşmayı da bozduğunu söylemesi dönemin bu kaygısını açıkça gösteriyor.
D'Alegre'in hayatı da ağırmış. Hügenot olarak Fransa din savaşlarını yaşamış, genç yaşta dul kalmış, oğlu çatışmada ölmüş, yeniden evlenip yine dul kalmış. Çenesindeki teller sanki sadece dişleri değil, toplum önünde dağılmama çabasını da tutuyor.
Bu yüzden haber çok insani. Bruxizm yani diş sıkma izleri yüksek stresle ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar dul kalmaların ve siyasal dinsel çatışmaların kaygısını beslemiş olabileceğini belirtiyor. Modern tarama teknolojisi burada geçmişe teşhis koymaktan çok bedende kalan baskı izlerini okunur hale getiriyor.
Yani akılda kalacak cümle şu, altın tel zenginliği değil bazen görünür kalma zorunluluğunu anlatır. Böylece bölümü en modern yapay zekadan 400 yıllık diş izlerine uzanan aynı soruyla kapatıyoruz. Teknoloji kimin hayatını hangi baskı altında görünür kılıyor?
Bugün konuştuğumuz her şeyde bu soru vardı. Parkinson çiziminde erken tanı umudu, MacBook'ta gereksiz masraftan kaçınma, NATO haberleşmesinde güven zinciri, iPhone rekorunda pazarlama ile gerçek dayanıklılık arasındaki çizgi, ay tutulmasında görünmeyeni fark etme sabrı, Una Bomber filminde etik anlatım sorumluluğu ve Anne d'Alegre'de bedenin taşıdığı toplumsal baskı.
Bugün dinleyiciye bırakacağım tek şey şu, bir veri, bir cihaz ya da bir bulgu gördüğünüzde, önce bu kimin hayatında neyi değiştiriyor diye sorun. Teknoloji bazen hız ayarında, bazen savunma altyapısında, bazen de bir mezardan çıkan altın telde karşımıza çıkıyor. Önemli olan her verinin arkasındaki insan hikayesini kaçırmamak.
Ajans Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Yarın sabah yine son gelişmeleri sadece aktarmakla kalmayıp birlikte anlamaya çalışacağız.